iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
Herkese merhaba. Bir iklim için programı daha başladı. Ben Deniz Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Ben Özdeş Özbay.
Ve destekçilerimiz Merve ve Burak Mutlu'ya da çok teşekkür ederiz. Başladık. Evet, bu arada da yeni bir haber de var. Karbondioksit salımları iklim değişikliğine yol açan. Karbondioksit yani sera gazı salımları tarihte en yüksek ikinci orana ulaşacakmış 2021 yılında. Nasıl haber ama? Uluslararası Enerji Ajansı yönetim direktörü Fatih Birol özel olarak Guardian'a bir açıklama yapmış bu konuda. Enerji ve iklim üzerine de dünyanın önde gelen yetkililerinden biri. Şoke edici ve son derece rahatsız edici bir gelişme demiş. Yani hükümetler bir yandan iklim değişikliğinin öncelikli bir numaralı hedefte olduğunu söylüyorlar. Bir yandan da öte yandan da tarihteki görülmüş en yüksek ikinci emisyona ulaşacağız. Son derece hayal kırıcı demiş. Yani emisyonların en az %45 bu 10 yıl içinde kesilmesi gerektiğini de hatırlatmışlar tabii. Yani 1,5 derecenin altında tutabilmek için sıcaklık artışına, endüstri çağına göre Paris İklim Anlaşması'na uygun olarak. Yani 2020'lerin aslında bütün dünyadaki değişimlerin öncüsü olması bekleniyor. Zaten Joe Biden'la günlerden beri konuşuyoruz. Ve iklim dünyadan 40 lideri seçip onlarla iklim değişikliği için online çevrimiçi zirve yapması da bekleniyor ama bu sırada buna ciddi olarak Fridays for Future'dan da tepkiler geliyor. Ayrıca şeyi de sormak lazım tabii, yani Fatih Birol bunları haklı olarak eleştiriyor. Şok edici bulmuş ve çok rahatsız edici. Ama aynı zamanda kendisinin de doğalgaz mesela üzerinde özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yapacağı gaz aramalarına da destek vermese bile yani olumlu karşıladığını söylememiz ayrıca gerekiyor. Onu da hatırlatmak iyi olabilir. Yani hükümetlerin açık ve hızlı bir şekilde eyleme geçmesi gerektiğini ve yenilenebilir enerji yolunu hızla seçmesi ve kullanıma geçmesi gerektiğini de net olarak söylemiş Fatih Birol da. Ama buna uygun davranıp davranmadıkları bir hayli tartışma konusu. Türkiye yeni yeşil düzene geçişe hazır mı sizce arkadaşlar?
Yücel, senden bekliyoruz yanıtı.
Yeni yeşil düzene geçişe hazır mı? Hazır diyelim, hazır olsun. Umut edelim.
Yani Deutsche Welle'de öyle bir ayrıntılı şey çıkmıştı. Bu karbon emisyonlarının 2020'de tarihin en yüksek ikinci derecesine çıkıyor olmasını verdiği şokla Fatih Birol'un Uluslararası Enerji Ajansı direktörünün açıklamaları. Bu Deutsche Welle'deki haber de aklıma geldi ve kim yapmış? Adnan Ağacı'nın yaptığı bir şey. Yani German Watch ve Yeni İklim Enstitüsü'nün New Climate Institute ortaklaşa hazırladıkları iklim değişikliği performans endeksinde 57 ülke arasında 42. sırada bulunuyor. Amerika'da son sırada yer alıyor. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK'in Mart ayı açıklamalarına göre 2009 sera gazı envanteri sonuçları toplam sera gazı emisyonunun bir yıl öncekine göre %3.1 azaldığı, 506.1 ya da 1,1 milyon ton olduğu söyleniyordu. Ama Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de Türkiye'nin sera gazı emisyonlarında geçen 30 yıl içinde %130 artış olduğunu da dile getirmiş Deutsche Welle Türkçe'ye. Ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefimizi bir an önce gözden geçirmeli ve holistik, yani bütüncül bir iklim değişikliği politikası geliştirmeliyiz çağrısında bulunmalıyız. Yani dünyayı en çok kirleten ülkelere bakıldığında başta Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan geliyor. Türkiye'nin dünya emisyon oranlarındaki yeri de %1 civarında. Bu da aslında dünya ortalaması civarında.
Ayrıca ama Türkiye bunu çok bahane ediyor. Biz, evet, biz az karbon salıyoruz diyor. Halbuki şu artışa dikkat etmek lazım. Son 30 yılda %130 artış. Hatta son 10 yılda çok daha yüksek bir oranda artış var. Bu 30 yılın ortalaması çünkü.
Ve üstelik de yeni, yani hem kömüre hem diğer termik santralleri sona erdirmiş falan değil. Hem de çok büyük altyapı planları da yapılıyor. Bunların bağdaşır olmadığı ortada. Yani Kanal İstanbul'a birazcık bakabiliriz belki. Yücel, sen bir şey diyordun.
Kanal İstanbul'a geçmeden önce şeyin altını çizmekte fayda var. Bir, bunlar iklim değişikliği için Türkiye'nin yapmadıkları ve hem Paris İklim Anlaşması'ndan tutun bir takım dönüşümlere kadar bu Türkiye'nin ihmal ettiği bir konu. Bunu istediğimiz kadar eleştirebiliriz, istediğimiz, yani bir sürü şey var bu konuyla ilgili söylenecek sözler. Ama daha da iç acısı, Türkiye iklim değişikliğinin sonuçlarına da hazırlanmıyor. Yani dünya harıl harıl Türkiye, yani bugün şarteli durdursak iklimi değiştirdiğimiz kesin, bir takım sonuçları olacağı kesin. Dünya harıl harıl buna hazırlanıyor. Biz bundan 15 sene sonra, 20 sene sonra su konusunu nasıl kullanacağız, toprak konusunda ne yapacağız, işte vesaire bir sürü konuda bir takım hazırlıklar içinde Türkiye iklim değişikliğinin sonuçlarına da hiç hazırlanmıyor. Yani karbon artışı, karbon salınımımız %130'lar civarında artıyor. Bunun için hiçbir şey yapmıyoruz. Ama bunun doğacak sonuçları için de hiçbir şey yapmıyoruz. Dolayısıyla gelecekte en çok acı çekecek ülkelerden biri olacağız. Bunun en net örneğini de Türkiye'deki biyolojik çeşitlilikten görüyoruz. Yani bir sürü canlı şu anda bile bir çare ve çözüm üretmeye çalışıyor. İklim değişikliği, artan sıcaklık, değişen iklim olaylarıyla ilgili, ama en zeki olduğunu düşünen tırnak içinde insan türü bu topraklarda herhangi bir çözüm arama, herhangi bir çözüm üretme peşinde değil. Maalesef bunu söyleyecektim.
Evet, bir de tabii yani bu özellikle büyüme hedefi içinde başta Doğu Akdeniz olmak üzere tamamen fosil yakıtın dikalası olan yeni gaz sondajlarına giriyor olması büyük masraflara katlanarak ayrıca çok parlak bir sonuç getirebilecek gibi gözükmüyor. Kaldı ki Kanal İstanbul gibi son derece büyük maliyetli bir projenin gerek hafriyatı gerekse de getireceği bütün diğer betonlaşma ve yatırımları açısından çok büyük bir problem yaratması bekleniyor ki ayrıca da mesela dün mü evvelki gün mü okumuş, dün okumuştuk herhalde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Jale Nur Süllü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu üyesi kendisi, Kanal İstanbul yapılacak olursa İstanbul'un Avrupa yakasını besleyen suyun %65'i devre dışı kalacak diye bir hesap var. Bu da 5 milyon insanın suyunun kesilmesi anlamına geleceğini söylemiş. Ama aynı komisyonda başka bir konuşma yapan Veysel Eroğlu da eski Ormancılık Bakanı, Çevre ve Ormancılık, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden o 2071'e kadar, yani Malazgirt Zaferi'nin 1000. yıl dönümüne kadar içme suyu sorunu olmayacağını savunmuş Türkiye İstanbul'un. Ne diyorsunuz?
Veysel Bey'in bakanlığı döneminde ben STK'da, doğa korumada çalışıyordum ve yani o söyleyecek aslında o kadar çok sözüm, o kadar çok sözüm var ki ama hani karakolda biter diyelim program, öyle söyleyelim. Bir kere bunlar doğru değil. Yani az önce söylediğimiz Türkiye iklim değişikliğinin sonuçlarına da hazırlanmıyor dediğimiz konulardan bir tanesi bu. Zaten su geleceğin en önemli konularından biri olacakken siz Avrupa yakasının su kaynaklarını tutup bir kanal yapıp gereksiz yere bir projeyle ortaya çıkıp yok edebiliyorsunuz ve bunu da tutup savunabiliyorsunuz. Yani çok bundan önceki şeyler de, doğayla ilgili yapılan şeyler de çok aklın ürünü ve vicdanın ürünü değildi. Hani bundan sonrakiler de öyle gözüküyor. Veysel Bey'in savunduğu da o yani. Dolayısıyla geçen hafta konuştuk Doğanay Tonlay, bu işin başından beri içinde olan, ÇED raporlarını inceleyen, projeyi detaylı olarak inceleyen, mercek altına alan bir bilim insanı kendisi. Onun da söyledi,
değil mi?
Evet, Profesör Doktor Doğanay Tonlay. Onun da söylediği şey aynen bu işte Avrupa yakasındaki su kaynaklarını kanalın yok edeceği çok net bir şekilde ortadayken ve İstanbul her sene artık toto oynamaya başlamışken, bu sene yağmur yağacak, barajlar dolacak mı dolmayacak mı, bu sene su tutacak mı tutmayacak mı, 16 milyon insana nasıl su vereceği şeklinde toto oynamaya başlamışken, siz gidip su kaynaklarının ve su toplama havzasının çok önemli bir bölümünü yok ediyorsunuz. Yani bunu neyle açıklayabilirsiniz ki? Bunu hangi parayla açıklayabilirsiniz? Bunu hangi ekonomik faydayla açıklayabilirsiniz? Yani doğadan suyu alıyorsunuz, suyu yok ediyorsunuz. İnsan ihtiyacı olan, diğer canlıların ihtiyacı olan suyu alıyorsunuz ve buna bir ekonomik değer biçiyorsunuz. İşte Veysel Bey'in savunduğu şey bu. Bu mantık, bu mantığın uzantısı. Dolayısıyla yani akıl alır bir tarafı yok gerçekten.
Evet, yani burada tabii her ay bir tür mantıkla izah edilebilir ama şimdi ona girmeyelim. Yani bu kamu yararı kavramının dışında düşünüldüğü zaman bazı özel kesimlerin zenginleşmesi açısından yararlı olabilir. Onu takip etmek mümkün olabilir. Şimdi, zaten o konuda da iddialar var.
Şunun da altını çizmekte fayda var. Her duyduğumda bunu söylemekten hiç usanmayacağım, bıkmayacağım. Üstün kamu yararı diye bir kavram çıkardılar ya. Evet. Bu doğanın ve çevrenin korunması, su kaynaklarının korunması, ormanların korunması, tarama arazilerinin korunması üstün kamu yararı değildir anlamını taşıyor. Çünkü üstün kamu yararıyla karşılaştığınız her noktada doğa kaybediyor, doğa yok ediliyor. Bir takım yatırımlar yapılıyor ve çevre tahribatı ortaya oluşuyor. Evet, ve dolayısıyla tekrar altını çizeyim, bu üstün kamu yararı doğanın korunması değildir anlamına geliyor aynı zamanda. Uygulandığı ve gerekçe gösterildiği her noktada.
Evet, bu Kanal İstanbul meselesi tabii çok büyük bir Türkiye'de en önemli tartışma konularından biri olmaya nihayet başladı. Daha itiraz süresi de devam ediyor. Hatırladığım kadarıyla bitmedi ve
24 Nisan'da bitecek sanırım.
24 Nisan'da daha evet. 4 gün var. Evet, o konuda da hatırlatalım şeylere, bütün dinleyicilere, eğer henüz itiraz varsa tabii itirazları ona dile getirebilmeleri için, gerekli mercilere iletebilmeleri için daha 4 günleri var. İnternet üzerinden de yapılabiliyor. Ayrıntılarına hemen kolaylıkla ulaşabilirler. Bunu hatırlatalım. Bu arada da tabii adeta mini skandal diye nitelendirilebilecek aslında ciddi olaylar da oluyor. Mesela şeyden, bu su kıtlığı tartışmaları sırasında Halk Partisi Milletvekili Jale Nur Süllü ayrıca tek sorunun içme suyu değil, tarımsal sulamada da sorunlara neden olacağını söyleyince, bakın ben söylemiyorum, bilim insanları söylüyor deyince, Erol da kusura bakmayın ben de bilim adamıyım karşılığını vermiş.
Bizde bilim adamı var, bilim adamı var diyelim.
Ve öte yandan da komisyonda Cumhuriyet Halk Partili vekillerin konuşmalarını kısa tutmalarını istemişler. Aceleleri var herhalde. Bir tartışma yaşanmış. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay da komisyon başkanına ya sunum yapsınlar kurtulalım çağrısı yapınca Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Murat Bakan da ne demek kurtulalım diye tepki göstermiş. Bakan Eroğlu'na da şey demiş, bu komisyon konuşulsun diye kuruldu demiş ama konuşma meselesine bakınca başka da ilginç bir habere geçebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kanal İstanbul'a dair gündemle toplanan bir numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulu toplantısında Kanal İstanbul güzergahında bulunan Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki sulak alanın birinci derece sit korumasının 3'e düşürülmesi teklifi gündeme alınmış. Bu bir numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun gündemine. Kurul müdürü de Ersoy Köse diye birisi toplantıyı yetkililere aktardığı sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin telefonuna el konmuş. Bu çok ilginç bir şey.
Çok,
yani.
Çok iyi.
Evet, dışarıya haber yani, veriyordu.
Yani bir numaralı koruma kurulu Kanal İstanbul projeleri görüşülüyor bugün demiş Mahir Polat. Genel Sekreter Yardımcısı İBB. İBB temsilcimiz toplantıyı bize aktarıyordu. Kurul müdürü hakaretamiz ve saldırgan tavırlarla temsilcimizin telefonuna el koymuştur. Bu da tabii yani mini skandal diyebileceğimiz bir şey. İlk defa duyuyorum böyle bir şey uzun süreden beri. İBB'ye yönelen bu saldırıya karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı yöneltilen bu saldırıya karşı suç duyurusunda bulunuyoruz. Hakikati savunacağız demiş. Bu da T24'ten bir haberdi. 16 Nisan tarihli bir haberdi ama şimdi sırası geldi.
Bu böyle haberlerden sonra suç duyurusu, hukuk falan filan biraz bana naif gelmeye başladı. Yani psikolojik olaraktır belki. İlginç.
Bu arada Kanal İstanbul'u televizyon kanalı sananlar da varmış. Epey.
O da çok, çok güzelmiş. Hiç düşünmemiştim bu.
Yalçın Doğan'ın hoş bir yazısı vardı. Ve Beşiktaş'ın ünlü çarşı grubu, yani çarşı her şeye karşı söylemiyle en olmadık buluşlara mizahi farkındalık sağlayan taraftar grubu da şey yapmış, bir bulmaca sunmuş. Bir uzunluk birimi mil, sevgili yar, bir nota do, bir çoğul eki lar, bir soru eki ne, bir nota re, bir bağlaç de. Milyar dolar nerede?
Nerede de.
Bir de başı var zaten işte 64 çarpı 2 kaç eder diye. 128 diyor. Böyle bir şey ama bayağı öyle şey yapılıyormuş yani. Kanal İstanbul diye. Ben de öyle zannediyordum aslında.
Teması da korku filmleri.
Evet. Ana haber bülteni diye bir program koymalıyız.
Ekolojik felaket.
Evet. Peki bir de Kanal İstanbul tabii en büyük skandallerden biri olmaya aday ve devam ediyor. Yani gerçek anlamda bütün dünyada işte sabah Açık Gazete programının önemli bölümlerini buna ayırıyoruz. Bütün dünyada çok ciddi bir tartışma konusu bu. Yani küresel iklim değişikliği, küresel ısınma ve iklimlerin yok oluşu, börtü böceğiyle beraber yok oluşu, işte bu daha bu sabah Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin açıklamaları ve Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yaptığı en büyük felaket açıklamalarına ilaveten tam bunlar konuşulurken, bir yandan da doğaya doğrudan doğruya bir günlerdir konuştuğumuz gibi, ya da haftalardır, aylardır doğaya en büyük zararı vermesi beklenen böyle bir projenin devam ediyor olması tepki yaratabilir. Öte yandan başka şeyler de var. Mesela Cumhurbaşkanı'nın kararıyla Datça'da zeytinliklerin bulunduğu koruma alanı altındaki doğal alanda satılığa çıkarılmış. Gazete Duvar'da da böyle bir haber vardı. Yeşil Gazete'de de vardı bu. Fatsa'da da şehrin ortasındaki ormanlık alan yapılaşmaya açılmış. Yani Muğla'nın Datça ilçesinde zeytinliklerin de bulunduğu alan çıkarılırken, Ordu Fatsa'da da Cumhurbaşkanlığı kararıyla şehrin tam ortasındaki ormanlık alan yapılaşmaya açılmış. Hatta Oda TV'den İbrahim Gündüz'ün haberine göre ağaçlar kesilmek için de işaretlenmiş.
Hayret, yakmamışlar ama.
Evet.
Yani yangın çıkmamış.
Şehrin ortasındaymış.
Genelde öyle olur çünkü.
Zeytinlikte biraz zor yangın olur. Ağaçlar mesafeli ya birbirine. O yüzden.
Bu zeytinlik azimle, değil ama.
Azimle o yangını bile çıkarıyorlar biliyorsunuz. Şeyde nerede? Antakya'daydı sanırım, evet, en son. Galiba. Mahalle aralarında yaş çıkmıştı.
Yani Fatsa Belediyesi'ne devredilen bu 99 dönüm tutarındaki ormanlık alanda ne olacakmış çalışmalar? Otel, restoran, kule inşası. Kule mi?
Kule mi?
Evet, öyle diyor. Kesilmek için de ağaçların işaretlendiği belirtiliyor. Fatsa'nın zaten bugün en büyük sorunlarından biri şehrin beton denizine dönmesi diye demişler.
Bence en büyük sorun kule.
Evet.
Kule yokluğu.
Kule yokluğu.
Fatsa'nın bugüne kadarki en büyük sorunu buydu bence. Bayağı.
Evet, yani şöyle demişler, hatta açıklamalar da yapılmış oradaki çevre kuruluşları tarafından, sivil toplum kuruluşları. Fatsa'nın Samsun tarafından gelirkenki girişinde Dolunay mevkinde bulunan 99 dönümlük bu orman alan nazar boncuğu gibiymiş ve Çerkesler Tepesi olarak da biliniyor. Hemen altında deniz kenarındaki Çamlık Mesire alanıyla birlikte doğal bir uyum içinde. Ayrı bir güzelliği var diyorlar. Onun yerine otel, restoran, otopark ve kule yapılacakmış işte. Ama bir dakika, pardon, geri alıyorum. Endemik bitki bahçesi de olacakmış.
Tabii ben yani evet.
Ben düzeltiyorum. Kulenin de ne olduğunu çözdüm sonunda habere dikkatli bakınca. Yücel, senin için bu fedakarlığa katlandım. Seyir kulesiymiş. Denizi seyretmek için. Daha ne olsun?
Tamam o zaman.
Yükseklik var mı? Yüksek olmazsa kabul etme.
Ya.
Ormanın içinde böyle ağaçların içinden yükselmezse pek olmaz yani.
Evet evet. Ben o konuda incelemeleri tamamlayıp seni gelecek hafta aydınlatmayı bir borç bilirim.
Bu arada gelecek hafta için benim de size sürprizim var Ömer abi. Hayvancılık ve denizcilikle ilgili size rakamlar ve bilgiler ve uzman görüşleri aktaracağım. Şaşıracağız hep beraber.
Evet, şaşırmaya hazırız. Peki, tamam. Bitirdik programı.
Bu aralar o zaman salı günleri hayvanlar üzerinden devam edeceğiz. Güven Bey'le de öyle.
Biraz etmemiz lazım Ömer Bey'in, çünkü çok uzun zamandır söylediği ama hiç kimsenin değinmediği bir takım konular vardı. Onları rakamlarla anlatmamız gerekecek.
Fazla spoiler vermeyelim. Dinleyicilerimiz bizi beklesinler diye. Peki, bitiriyoruz. Tamam. Profesöre bitti. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.